Gülün Adı, Umberto Eco, 15. Ayrım. İkinci Gün, Tan Sökümü. Uppsalalı Benno bazı gizler açıklıyor. Arundelli Berengar'da. Atso ise gerçek tövbenin ne olduğunu öğreniyor. Üzücü olay topluluğun yaşamını altüst etmişti. Cesedin bulunmasının yarattığı kargaşa ayini aksatmıştı. Başrahip, rahipleri hemen kardeşlerinin ruhu için dua etmek üzere koroya geri göndermişti. Rahiplerin sesleri kısıktı. Biz ayinler kitabına göre kukuletaların inik olmadığı sırada onların yüz ifadelerini inceleyebileceğimiz bir yerde durduk. Hemen Berengar'ın yüzünü gördük. Solgun, kasılmış, terden parlamış. Önceki gün onun Adelmo ile özel bir ilişkisi olduğuna ilişkin fısıltılar işitmiştik. Önemli olan birbirleriyle yaşıt iki kişinin dostluğu değil, bu dostluğu anıştıran kişilerin kaçamaklı ses tonlarıydı. Onun yanında Malaki'yi ayırt ettik. Yüzü kapalı, çatık kaşlı, yüz ifadesi anlaşılmaz. Malaki'nin yanında kör Jorgun aynı ölçüde anlaşılmaz yüzü. Öte yandan önceki gün yazı salonunda tanıdığımız retorik öğrencisi Uppsalalı Benno'nun sinirli davranışlarının ayrımına vardık. Onu Malaki'den yana çabucak bir göz atarken yakaladık. Benno sinirli, Berengar korkmuş dedi William. Onları hemen sorguya çekmeli. Niçin diye sordum safsaf. Bizimki çetin bir meslek dedi William. Sorguculuk mesleği çetin bir meslek. En güçsüzlere vurmak zorunda. Hem de en güçsüz anlarında. Gerçekten de ayin biter bitmez kitaplığa doğru yönelmekte olan Benno'ya yetiştik. William'ın kendisini çağırdığını işitince tedirgin göründü. Yapılacak işi olduğu konusunda belirsiz bir özür geveledi. Yazı salonuna çabucak gitmek zorundaymış gibi görünüyordu. Ama üstadım ona başrahibin buyruğuyla bir soruşturma yapmakta olduğunu anımsattı ve onu avluya doğru yöneltti. Korkuluk duvarının iç kısmının üstüne iki sütun arasına oturduk. Benno ara ara Aedeficum'a doğru bakarak söze William'ın başlamasını bekliyordu. Evet diye sordu William. O gün Berengar, Venantius, Malaki ve Jorge ile Adelmo'nun kenar süsleri hakkında konuşulurken ne söylendi? Dün siz de işittiniz bunu. Jorge gerçeği içinde barındıran kitapları gülünç resimlerle süslemenin caiz olmadığını söylüyordu. Venantius ise Aristoteles'in kendisinin esprilerden ve sözcük oyunlarından gerçeği daha iyi ortaya koyma araçları olarak söz ettiğini, bu nedenle de gülmenin gerçeğin bir aracı olabilirse kötü bir şey olmaması gerektiğini öne sürdü. Jorge, anımsadığım kadarıyla Aristoteles'in bunlardan Poetika adlı kitabında ve benzetimlerle ilgili olarak söz ettiğini söyledi. Burada tedirgin edici iki şey söz konusuydu. Çünkü önce, belki de bir takdiri ilahiyle, öylesine uzun zaman Hristiyanlarca bilinmeyen Poetika kitabı bize imansız Araplar aracılığıyla ulaşmıştı. Ama Aquinalı melek bilginin bir arkadaşı tarafından Latince'ye çevrildi dedi William. Bunu ben de söyledim ona diye yanıtladı Benno, birden canlanarak. Yunanca'yı pek iyi okuyamam. Bunun için bu büyük kitabı ancak Moerbekeli William'ın çevirisinden inceleyebildim. İşte bunu söyledim ona. Ama Jorge ikinci tedirginlik konusunun kitapta Stagirelli'nin şiirden söz etmesi olduğunu söyledi. Şiirin ise infima doktrina ve uydurmalarla var olduğunu ekledi. Venantius ilahilerin de şiir olduklarını ve benzetimlerden yararlandıklarını söyledi. Bunun üzerine Jorge öfkelendi. Çünkü ilahilerin kutsal esin yapıtları olduklarını ve benzetimlere gerçeği iletmek için başvurduklarını, oysa puta tapan şairlerin benzetimleri ve yanlış şeyleri salt zevk amacıyla yaymak için kullandıklarını söyledi. Bu söz beni çok incitti. Niçin? Çünkü ben retorikle uğraşırım ve Hristiyan olmayan birçok şairi okurum. Onların sözcükleri aracılığıyla doğal Hristiyan gerçeklerin de iletilebileceğini biliyorum. Daha doğrusu buna inanıyorum. Özetle o noktada, eğer doğru anımsıyorsam, Venantius başka kitaplardan söz etti. Jorge de çok öfkelendi. Hangi kitaplardan? Benno duraksadı. Anımsamıyorum. Hangi kitaplardan söz edilmiş olmasının ne önemi var? Çok önemi var. Çünkü biz burada kitaplar arasında, kitaplarla birlikte, kitaplara göre yaşayan insanlar arasında ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Bu nedenle onların kitapları üstüne söyledikleri sözler de önemlidir. Doğru dedi Benno. İlk kez gülümsedi. Yüzü neredeyse aydınlandı. Bizler kitaplar için yaşıyoruz. Kargaşa ve yozlaşmanın egemen olduğu bir dünyada hoş bir görev bu. Belki de o zaman o gün ne olduğunu anlarsınız. Venantius, ki Yunanca'yı çok iyi bilirdi, Aristoteles'in Poetika'nın ikinci kitabını özellikle gülmeye ayırdığını ve böylesine büyük bir filozof bütün bir kitabı gülmeye ayırmışsa gülmenin önemli bir şey olduğunu söyledi. Jorge de birçok yazarın birçok kitabı günaha ayırdıklarını, günahın da önemli ama kötü bir şey olduğunu, bunun üzerine Venantius bildiğince Aristoteles'in gülmekten iyi bir şey, gerçeğin bir aracı diye söz etmiş olduğunu söyledi. O zaman Jorge ona, rastlantı sonucu Aristoteles'in o kitabını okuyup okumadığını sordu küçümseyerek. Venantius de o kitabı henüz hiç kimsenin okumuş olamayacağını, çünkü kitabın bulunmadığını, belki de yitip gittiğini söyledi. Gerçekten de hiç kimse Poetika'nın ikinci kitabını okumuş olamazdı. Muharbekeli William onu elde edememişti. O zaman Jorge, onu elde edemediğine göre bunun nedeninin kitabın hiç yazılmamış olması olduğunu, çünkü Yüce Tanrı'nın boş şeylerin yüceltilmesini istemediğini söyledi. Ben onların içini yatıştırmak istiyordum. Çünkü Jorge çabuk öfkeye kapılırdı. Venantius ise onu kışkırtacak bir biçimde konuşuyordu. Poetika'nın bildiğimiz bölümünde ve retorikada zekice bilmecelerle ilgili birçok gözleme rastlandığını söyledim. Venantius de benimle aynı görüşteydi. Yanımızda Hristiyan olmayan şairleri oldukça iyi bilen Tivoli'li Pacifico da vardı. Sıra zekice bilmecelere gelirse hiç kimsenin Afrikalıları geçemeyeceğini söyledi o da. Hatta Simposius'un balık bilmecesini de söyledi. Evi topraktadır, tizdir sesi. Ses veren evdir, konuk susar, ses çıkarmaz. Gene de yarışırlar, ev ve konuklar birlikte. Bu noktada Jorge, İsa'nın konuşmamızın evet ve hayırdan ibaret olmasını öğütlediğini, çünkü bundan çoğunun melunun işini olduğunu, balığı anlatmak için kavramı yalancı seslerin ardına gizlemeksizin balık demenin yeterli olduğunu söyledi. Afrikalılara örnek almanın ona akıllıca görünmediğini de ekledi. O zaman anlamadığım bir şey oldu. Berenger gülmeye koyuldu. Jorge onu azarladı. O da Afrikalılar arasında iyi araştırılırsa daha birçok başka bilmecenin bulunacağını, hem bunların balık bilmecesi kadar kolay olmadığı aklına geldiği için güldüğünü söyledi. Malaki, o da oradaydı. Öfkeden deliye döndü. Onu kukuletasından yakalayıp işine gönderdi. Biliyorsunuz Berenger onun yardımcısıdır. Peki sonra? Sonra Jorge oradan uzaklaşarak tartışmaya son verdi. Hepimiz işimizin başına döndük. Ama ben çalışırken baktım. Önce Venantius, sonra da Adelmo, Berenger'in yanına yaklaşıp bir şey sordular. Uzaktan onun onları baştan savdığını gördüm. Ama o gün ikisi de gene yanına gittiler. Sonra o akşam Berenger'le Adelmo'nun yemekhaneye gitmeden önce avluda baş başa verip konuştuklarını gördüm. İşte bütün bildiğim bu. Öyleyse kısa bir süre önce esrarengiz bir biçimde öldürülen iki kişinin Berenger'e bir şey sormuş olduklarını biliyorsun dedi William. Benno tedirgin yanıtladı. Böyle bir şey söylemedim. Ben o gün olanları anlattım, sorduğunuz için. Biraz düşündü, sonra çabuk çabuk ekledi. Ama fikrimi sorarsanız Berenger onlara kitaplıktaki bir şeyden söz etti. Asıl orada araştırma yapmalısınız. Niçin kitaplığı düşünüyorsun? Berenger Afrikalılar arasında araştırılacak olursa sözleriyle ne demek istiyordu? Afrikalı şairleri daha çok okumak gerektiğini söylemek istemiyor muydu? Belki de öyle görünüyordu ama o zaman Malakin için öfkelenmiş olsun. Önünde sonunda okumak için Afrikalı şairlerin bir kitabını ödünç verip vermemek konusunda karar verecek olan kendisi, bildiğim bir şey varsa o da şu, kitap kataloğunun yapraklarını karıştıran biri, yalnızca kütüphanecinin bildiği işaretler arasında sık sık Afrika diye bir işaret görür. Hatta ben, Afrika'nın sonu diye bir işarete bile rastladım. Bir kez bu işareti taşıyan bir kitap istedim. Hangisi olduğunu anımsamıyorum. Başlığı ilgimi çekmişti. Malaki bana bu işareti taşıyan kitapların kaybolduklarını söyledi. Bildiğim bu kadar. Bu nedenle size diyorum ki, haklısınız. Berengar'ı gözetleyin. Kitaplığa çıktığı zaman gözleyin onu. Hiç belli olmuyor. Hiç belli olmuyor diye yineledi William onu göndererek. Sonra benimle birlikte avluda dolaşmaya koyuldu. Berengar'ın bir kez daha rahipler arasında dedikodu konusu olduğunu, Benno'nun bizi kitaplığa yöneltme kaygısı içinde göründüğünü söyledi. Belki orada kendisinin de bilmek istemediği şeyleri ortaya çıkarmamızı istediğini söyledim. William belki de böyle olduğunu ama bizi kitaplığa doğru iterek başka bir yerdeki bir şeyden uzaklaştırmak istemiş olabileceğini de söyledi. Neden diye sordum. William bilmediğini söyledi. Belki mutfaktan, belki yatakhaneden, belki de hastaneden dedi. Ben bir gün önce kitaplığın onu, William'ı büyülediğini söyledim. O da başkalarının öğütlediği şeylerin değil, kendi hoşuna giden şeylerin büyüsüne kapılmak istediği yanıtını verdi. Ama kitaplığın göz altında bulundurulması gerektiğini, nasıl olursa olsun oraya girebilmenin yollarını aramanın hiç de fena bir fikir olmayacağını söyledi. Koşullar şimdi nezaket ve manastırın töreleriyle yasalarına saygı sınırları içinde meraklı olma yetkisini tanıyordu ona. Avludan uzaklaşıyorduk. Ayinin ardından hizmetçilerle çömezler kiliseden çıkıyorlardı. Kilisenin batı duvarı boyunca yürürken Berengar'ın yan kapıdan çıkıp mezarlığın içinden geçerek Aedefikum'a yöneldiğini fark ettik. William ona seslendi. Berengar durdu. Yetiştik ona. Kora'da onu gördüğümüzden daha da allak bullaktı. William'ın Bennu'ya yaptığı gibi onun da bu ruh durumundan yararlanmaya karar verdiği açıkça anlaşılıyordu. Öyle görünüyor ki Adelmo'yu en son gören sensin dedi ona dönüp. Berengar bayılacakmış gibi sendeledi. Ben mi diye sordu bitkin bir sesle. William bu soruyu neredeyse rastgele sormuştu. Belki de Bennu onları gün batımı duasından sonra avluda baş başa vermiş konuşurken gördüğünü William'a söylemiş olduğu için. Ama soru hedefini bulmuş olmalıydı. Berengar'ın bir başka ve gerçek anlamda son bir buluşmayı düşündüğü açıktı. Çünkü kırık bir sesle konuşmaya başladı. Bunu nasıl söyleyebilirsiniz? Herkes gibi ben de onu yatmadan önce gördüm. O zaman William ona soluk aldırmamanın çabaya değdiğine karar verdi. Hayır, onu daha sonra da gördüm ve başkalarının sanmalarını istediğinden daha çok şey biliyorsun. Ama burada iki ölüm söz konusu ve artık susamazsın. Bir insanı konuşturmanın birçok yolu olduğunu çok iyi bilirsin. William bana birçok kez sorgucuyken de işkenceden her zaman kaçındığını söylemişti. Ama Berengar onu yanlış anladı. Ya da William yanlış anlaşılmak istedi. Ne olursa olsun oyun etkili oldu. Evet evet dedi Berengar gözyaşlarına boğuldu. Adelmo'yu o akşam gördüm. Ama gördüğümde çoktan ölmüştü. Nasıl diye sordu William. Tepenin eteğinde mi? Hayır, hayır. Onu burada, mezarlıkta gördüm. Mezarlar arasında dolaşıyordu. Hortlaklar arasında bir hortlak gibi. Ona rastladım ve karşımdakinin canlı olmadığını hemen anladım. Yüzü ölü yüzü gibiydi. Gözleri daha şimdiden sonsuz cezayı görüyordu. Doğal olarak ancak ertesi gün öldüğünü öğrenince anladım onun hortlağıyla karşılaşmış olduğumu. Ama o anda bile bir hayal görmekte olduğumun bilincine vardım. Karşımda lanetlenmiş bir ruh vardı. Tanrım, benimle konuşurken sesi nasıl da mezardan geliyormuş gibiydi. Peki ne dedi? Ben lanetlendim. Bana böyle dedi. Karşında cehennemden gelen birini görüyorsun. Dönüp gideceğim yer de cehennem. Böyle dedi bana. Bağırdım. Adelmo, gerçekten cehennemden mi geliyorsun? Cehennem azabı nasıl bir şey? Bir yandan da titriyordum. Çünkü az önce akşam ayininde Tanrı'nın gazabına ilişkin o korkunç sayfaların okunduğunu dinlemiştim. Cehennem azabı dilimizin söyleyebileceğinden kat kat büyük dedi bana. Bugüne değin büründüğüm bu safsatalar pelerini görüyor musun? Paris'in en büyük kulesini ya da dünyanın en yüksek dağını sırtımda taşıyormuşum gibi ağır geliyor. Eziyor beni. Onu hiç çıkaramayacağım. Bu ceza boş gururum yüzünden bedenimin bir zevk barınağı olduğuna inandığım için, başkalarından daha çok şey bildiğimi sandığım için, imgelemimde dolaşarak ruhumda çok daha canavarca şeyler yaratan, canavarca şeylerden zevk aldığım için tanrısal adalet tarafından verildi bana. Şimdi sonsuza dek onlarla birlikte yaşamak zorundayım. Şu pelerinin asrını görüyor musun? Baştan başa köz ve ateş sanki. Bu ateş bedenimi yakıyor. Bu ceza etin alçaltıcı günahından ötürü verildi bana. Etin kötülüğünü tanıdım ve besledim ben. Şimdi bu ateş hiç durmadan yanıyor ve beni yakıyor. Elini ver bana güzel üstadım dedi bir kez daha. Ver ki seninle buluşmamız yararlı bir ders olsun sana. Bana verdiğin birçok derse karşılık. Elini ver bana güzel üstadım. Ve alev alev yanan elinin parmağını salladı. Bir ter damlacığı düştü elimin üstüne. Elim delinmiş gibi geldi bana. Günlerce geçmedi izi. Ama herkesten sakladım. Sonra mezarların arasında gözden silindi. Ertesi sabah beni öylesine korkutmuş olan o gevdenin uçurumun dibinde çoktan ölmüş olduğunu öğrendim. Berengar soluk soluğa kalmıştı. Ağlıyordu. William ona sordu. Peki sana niçin benim üstadım diyordu? Aynı yaştaydınız. Ona bir şey mi öğretmiştin? Berengar kukuletesini yüzüne doğru çekerek başını salladı. Diz çökerek William'ın dizlerine kapandı. Bilmiyorum. Beni niçin böyle çağırdığını bilmiyorum. Ona hiçbir şey öğretmedim ben. Sonra hıçkırıklara boğuldu. Korkuyorum peder. Size günah çıkartmak istiyorum. Acıyın bana. İçimi bir ifrit kemiriyor. William onu itti. Ayağa kaldırmak için elini uzattı. Hayır Berengar dedi. Günahını çıkarmamı isteme benden. Dudaklarını açarak benimkileri sımsıkı yummamı isteme benden. Senden öğrenmek istediğimi başka türlü söyleyeceksin bana. Eğer söylemezsen ben kendim ortaya çıkaracağım onu. Dilersen merhamet dile benden. Suskunluk dileme ama. Bu manastırda gereğinden çok insan susuyor. Şimdi söyle bana. Gecenin koyu karanlığında onun solgun yüzünü nasıl gördün? Yağmurlu, fırtınalı, karlı bir gecede elini nasıl yakabildi? Mezarlıkta ne yapıyordun? Hadi, omuzlarından tutup sertçe sarstı onu. Hiç olmazsa bunu söyle bana. Berengar'ın her yeri titriyordu. Mezarlıkta ne yaptığımı bilmiyorum, anımsamıyorum. Yüzünü nasıl gördüğümü bilmiyorum. Belki de elimde ışık vardı. Hayır, onun elinde ışık vardı. Bir mum tutuyordu elinde. Belki de alevin ışığında gördüm yüzünü. Yağmur ve kar yağıyorsa elinde nasıl ışık olabilirdi? Akşam yemeğinden sonraydı. Hemen sonra. Henüz kar yağmıyordu. Daha sonra başladı kar. Anımsıyorum. Ben yatakhaneye doğru koşarken ilk kar tanecikleri düşmeye başlamıştı. Yatakhaneye doğru koşuyordum. Hortlağın gittiği yönün tersine. Başka hiçbir şey bilmiyorum. Lütfen. Eğer günahımı çıkarmak istemiyorsanız artık sorguya çekmeyin beni. Pekala dedi William. Şimdi git koroya git. Efendimizle konuş. İnsanlarla konuşmak istemediğine göre ya da git günah çıkaracak bir rahip bul kendine. Çünkü o zamandan beri günah çıkarmadınsa kutsal şeylere bir günahkar gibi yaklaşmış olmalısın. Git. Gene görüşürüz. Berengar koşarak gözden silindi. William ellerini ovuşturdu. Bir şeyden hoşnut kaldığı zaman böyle yaptığını birçok kez görmüştüm. İyi dedi. Birçok şey şimdi açıklığa kavuşuyor. Açıklığa kavuşmak mı üstadım diye sordum ona. Adelmo'nun hortlağı da işin içine karıştı şimdi. Nasıl açıklığa kavuşmuş olabilir? Sevgili Atso dedi William. Bu hortlak pek de hortlak gibi görünmüyor bana. Ne olursa olsun. Daha önce vaizlerin yararlandıkları bir kitapta okuduğum bir sayfayı yineliyordu. Bu rahipler belki de gereğinden çok okuyorlar. Heyecanlandıkları zamanda kitaplardaki görüntüleri yeniden yaşıyorlar. Adelmo'nun bu sözleri gerçekten mi söylediğini, yoksa Berengar'ın bu sözleri işitme gereksinimi duyduğu için mi onları işittiğini bilmiyorum. Şu bir gerçek ki, bu olay benim bir dizi varsayımımı doğruluyor. Örneğin Adelmo kendini öldürdü, Berengar'ın öyküsü bizi onun ölmeden önce büyük bir tedirginlik ve yapmış olduğu bir eylemden ötürü duyduğu pişmanlıkla kıvranarak dolaştığını anlatıyor. İşlediği günahtan ötürü heyecanlıydı ve korkmuştu. Çünkü birisi onu korkutmuş, Berengar'a öylesine düş görüsel ustalıkla cehennemi görüntüler öyküsünü anlatmıştı. Mezarlıktan geçiyordu. Çünkü Koro'dan geliyordu. Orada birisine bir giz vermişti. Ya da İtirafta bulunmuştu. O birisi de içini korku ve pişmanlıkla doldurmuştu. Mezarlıktan Berengar'ın bize anlattığı gibi yatakhanenin ters yönüne yönelmişti. Demek ki Haydefe kuma doğru. Ama aynı zamanda olabilir ki ahırların arkasındaki dış duvara doğru gidiyordu. Buradan da kendini uçuruma atmış olması gerektiği sonucuna vardım. Kendini fırtına çıkmadan önce aşağı attı. Duvarın dibine düşüp öldü. Ve ancak sonradan toprak kayması ölüsünü kuzey kulesinden doğu kulesine sürükledi. 15. ayrımın sonu sayfa 177, devamı 16. ayrımda.